Kitabın adı Kırmızı Kartal. Yazarı Miyase Sertbarut. İkinci ayrım. Benim adım Evşen. Annem bana bu adı evimiz hep şen olsun diye vermiş. 10 yaşındayım. Bir ablam, bir de abim var. Ablamla iyi geçindiğimizi pek söyleyemem. İşlerin paylaşımı yüzünden aramızda hep kavga çıkar. Abimle daha iyi anlaşıyoruz. Ama o da sürekli tarlada. Tarla dedim de, biz bir bahçede yaşıyoruz. Aslında çiftlik demek daha çok hoşuma gitse de, çiftlik gibi geniş olmadığı için öyle diyemem. Hem evimiz de bir çiftlik evine benzemiyor. Sadece bir köy evi bizimki. Şu televizyonlarda gösterilen konaklar gibi değil. Köyden de uzaktayız, kentten de. Yalnızca bir komşumuz var. Onlar da bizim gibi tarlayla, bahçeyle uğraşıyor. Benim yaşlarımda bir de kızları var. Adı Nuran. Arada bir oynuyoruz onunla ama beni pek anladığını söyleyemem. Bunun için, yalnızlıktan kurtulmak için yani, radyo dinliyorum ben de. En çok da radyodaki çocuk bahçesi programını seviyorum. Pek kitabım olmadığı için radyo programları benim kitabım gibi oluyor. Karabaş var bir de, köpeğimiz. Onunla da iyi arkadaşız. Beni herkesten iyi anlıyor. Onunla konuşurken gözlerimin içine bakıyor. Arada bir başını sallayarak bana hak veriyor. Bir kez ablamla kavga edip Karabaş'a anlatırken ağlamıştım da elimi yüzümü yalayarak teselli etmişti beni. Ben bir gün yazar olmayı hayal ediyorum ama yazar olacağıma kimse inanmıyor. En çok da ablam alay ediyor bu hayalimle. Yalnızca Karabaş inanıyor diyebilirim. Bir gün gerçekten yazar olduğumda Karabaş'ı anlatacağıma söz verdim. Öykülerimdeki bütün köpeklerin adını Karabaş koyacağım. Hepsi de iyi ve sadık köpekler olacak. Hepsi de çocukların dostu olacak. Okullar tatil olduğunda bana da pek çok iş düşüyor. Hem evde hem de bahçede. Hayvanları otlatmak bunların başında geliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de en çok bu işi seviyorum. Neden mi? Birkaç nedeni var bunun. Birincisi, hayal kurabiliyorsun. İnekler otlarken keyfince sen çayırlara uzanıp gökyüzündeki bulutları bir şeylere benzetirsin. İkincisi, karabaşla rahatça konuşabilirsin. Kimse seni duyup da köpekle konuştuğun için alay etmez. Üçüncüsü, radyo dinleyebilirsin. Radyo oyunlarını dinlerken birinin bana iş buyurması çok canımı sıkar. Çünkü oyunları dinlerken hayalimde de canlandırırım. Ama evden biri konuşunca, kurduğum hayal darmadağın olur. Tekrar her parçayı yerine koymayı başardığımda zaten oyun bitmiştir. O yaz yine bana hayvanları otlatma görevi verilmişti. Canıma minnet, seve seve yaparım. Ablamın getir götür işlerinden de kurtulmuş olurum. Çobanlık bence dünyanın en güzel işlerinden biri. Annem ve babam öğretmen olmamı istiyorlar. Bense istemiyorum. Öğretmenlik bana göre değil. Bana hayal kurabileceğim bir iş gerekiyor. Bu da ya çobanlık ya da yazarlık. Şimdi sizlere o yaz yaşadığım olayları anlatarak bu yazarlık denemesini yapmak istiyorum. Bir sabah hayvanları otluğa götürmek için ahırdan çıkarmıştım. Onları çayırlara doğru sürerken evimizin önündeki geniş otluğa bazı iş makinelerinin geldiğini gördüm. Dev gibi makinelerdi. Gürültüyle çalışıyorlardı. Birer canavar gibi toprağın üzerinde ne var ne yok küreyip götürüyorlar. Ev mi yapacaklardı acaba? Ama neden köyde değil de buraya yapıyorlardı? Yanlarına gidip öğrenmeyi çok istedim. Ama inekler gürültüden korktukları için o tarafa süremedim. Eve dönünce öğrenmekten başka yol yoktu. Neyse ki güneş biraz yükselince öğle molası için eve döndüm. Bizimkiler sıcak havalarda hayvanları gölgeye almamı istiyorlar. Bu benim için de iyi. Güneşte kavrulmaktan kurtuluyorum. Hem de bugün öğrenmek istediğim çok önemli bir şey var. İnekleri dut ağaçlarının gölgesindeki ağıla kapatıp tulumbada elimi yüzümü yıkadıktan sonra mutfakta yemek pişiren annemle ablamın yakasına yapıştım. Anne, otlaktaki makineler niçin gelmiş biliyor musun? Annem kızartma yapıyor, patlıcanların cızırtısından duymuyor beni. Anne, makinelere soruyorum. Başını kaldırıp baktı sonunda bana. Hangi makineleri? Otlakta çalışan makineleri soruyorum anne. Bilmiyorum kızım deyip yine işine döndü annem. Ablama sormamıştım ama sanki o sormuşum gibi karıştı işe. Okul yapacaklarmış. İnanmıştım. Okul mu? Köyde okul var ya. Hayır, senin için bir okul. Daha doğrusu senin gibi yetenekli çocukları alıp orada yazar olarak yetiştireceklermiş. Alay ettiğini anlamıştım sonunda. Eğer bir okul yapıyorlarsa sana daha çok gerekli abla. Öyle mi? Niçin gidecekmişim o okula? Ben yazar olmak istemiyorum ki. Yazarlık okulu değil, ne olmak istediğini bilmeyenler için bir okul. Ablam o sırada küçük Havan da sarımsakları eziyordu. Havan elinde kovalamaya başladı beni. Annem arkamızdan sesleniyordu. Çocuklar, çocuklar, yemeğe yetiştiremeyeceğiz. Ablam işinin başına döndü, ben de gelmek üzere olan abimle babamı beklemeye başladım. Herhalde onlar otlakta ne olacağını biliyorlardır diye düşünüyordum. İnsan birini bekleyince vakit geçmek bilmiyor. Biraz oyalanmak için televizyonu açtım. Çizgi film vardı. Ama ablam rahat bırakmıyordu ki. Hemen çağırdı. Evşen, hadi masayı hazırla. Hep böyle yapar. Ben ne zaman otursam bana yapacak bir iş bulur. Kavgamız da zaten bu yüzden oluyor. Abla, çizgi film izliyorum. Hem ben inekleri otlattım. Ama ikna olmamıştı. Daha yüksek sesle bağırdı. Çabuk kapat televizyonu, bize yardım et. Söylenerek kalktım yerimden. Bu evde rahat yüzü görmeyecektim. Bir an önce büyümeyi, büyüyüp de yüksek okullar okumayı öyle istiyordum ki. Ama buna daha çok zaman vardı. İster istemez masayı hazırlamaya başladım. Biz yazları masayı avludaki asmanın altına kurarız. Ben çok severim orada yemek yemeyi. Başımızın üzerinde üzümler salkım salkım olur. Üstelik bu asma yedi veren üzümü hiç eksik olmaz. Tabakları, ekmekleri, soğuk ayranı, her şeyi yerleştirmiştim. Tam o sırada abimle babam geldi. Onları görünce çok sevindim. Hemen koşup tulumbadan su çekmeye başladım ki bir an önce ellerini yüzlerini yıkayıp bana gerekli açıklamalarda bulunsunlar. İkisi de şaşırdı benim tulumbadan su çekmek isteğimi. Babam elini yüzünü yıkarken abim de sırasını bekliyordu. Bana takılmadan duramadı. Hayrola Evşen, bugün sende bir tuhaflık var. Yok canım, ne tuhaflığı? Asıl tuhaflık otlakta. Elimle uzakta hala çalışan iş makinelerini gösterdim. Bu makineler ne yapıyor abi? Gösterdiğim yere baktı. Ha, onlar mı? Havaalanı yapacaklarmış. Benimle alay ettiğini sandım. Oysa öyle biri değildi, ablama benzemezdi. Havaalanı mı? Babam da yüzünü kurularken onayladı. Evet kızım, küçük bir uçak pisti yapacaklarmış oraya. Bizim buralara havaalanı yapmalarını aklım almamıştı. Ama baba, burası kente yakın değil ki, ne yapacaklar havaalanını? Babam güldü. Yok kızım, yolcu uçakları için değil, tarım uçakları için. Ben o güne dek tarım uçağı diye bir şey ne görmüş ne duymuştum. Yemeğe oturduğumuzda babam tarım uçaklarından biraz söz etti. Bunlar tarlaları havadan ilaçlamak için kullanılıyormuş. Küçükmüş uçaklar. İçine yalnızca bir kişi sığabiliyormuş. Yani yalnızca pilot. Bizim tarlalarımızı da ilaçlayacaklar mı baba? Babamın yüzü kederlendi. Uçakla ilaçlatmak masraflı. Abim. Ama bizim ilaçlamamızdan daha etkili oluyormuş baba dedi. Durun bakalım, daha ortada uçak falan da yok zaten. Hele bir gelsinler. O günden sonra ben de merakla, heyecanla bu uçakların gelmesini beklemeye başlamıştım. Daha önce küçük uçaklardan hiç görmemiştim. Büyükleri ise o kadar yüksekten uçup gidiyorlardı ki bazen yalnızca seslerini duyabilirdim. Ah, şu küçük uçaklar bir gelse, yanına kadar gitsem. Pilotlarla da tanışırdım. Belki de içlerinden biri uçağa binmeme izin verirdi. Ama iş makinelerinin çalışmaları bir türlü bitmiyordu. Ben de başka şeylerle oyalanarak günlerin çabucak geçmesini diliyordum. Bir gün evimizin arka tarafında herkesin gözünden uzak bir köşede radyo dinliyordum. Radyoda küçük kemancı oyunu vardı. Karabaş da benimle dinliyor gibiydi. Küçük kemancının başına gelenlere ikimiz de çok üzülmüştük. Karabaş'ın başını okşadım. Canım Karabaş'ım, üzülme. Sonunda annesini bulacak küçük kemancı. Tam o sırada Nuran geldi yanımıza. Hani komşumuzun kızı Nuran. Ne o Evşen? Yine Karabaş'la mı konuşuyorsun? Evet, sen hiç konuşmaz mısın köpeğinizle? Nuran omuzlarını silkti. Konuşmam tabii. Yani hiç mi konuşmazsın? Bazen, ama ona kızdığım zamanlar. Sense sanki o insanmış gibi konuşuyorsun. Bence Karabaş insan gibi her şeyi anlıyor. Yalnızca konuşamıyor. Nuran bu kez kucağımdaki radyoya taktı. Radyon da yine kucağında. Çocuk bahçesini dinledim az önce. Eve konuklar geldi. Başkalarının yanında bir şey anlamıyorum. Konuklar varken ben saklansam annem çok kızar. Benim annem de kızar. Zorla yollar yanlarına, hepsinin elini öptürür. Bana da öyle yapıyorlar. Şimdi yanlarına gitsem bir sürü soru soracaklar eminim. Ama sen de herkesten kaçıyorsun Evşen. Hiç arkadaşın yok. Sen arkadaşım değil misin? Fazla oynamıyorsun ki benimle. Okullar açıkken Ayşe ne demişti senin için biliyor musun? Üf, yine başlayacaktı dedikoduya. Nura'nın en sevmediğim yanı buydu. Başkasından duyduklarını hemen herkese yayar, okulda çocukları birbirine düşürürdü. Ne derse desin, zaten şimdi okullar tatil. Ama Nuran söylemeye kararlı görünüyordu. Güya sen kendini beğenmiş bir kızmışsın. Ben seni savundum tabii. Mehmet de yabani diyor senin için. Desinler, ben öyleyim işte. Yani kendini beğenmiş bir kız mısın? Aslında kendini beğenmiş biri değildim ama kendimi onlardan farklı görüyordum. Başka türlüydüm ben. Herkesin sevdiği oyunları sevmiyordum örneğin. Daha küçüklükten beri ne ip atlamaya ne beş taş oynamaya bir türlü ısınamamıştım. Aslında benim oyunlarım kafamın içindeydi. Fakat bütün bunları onlara anlatamıyor, uygun sözcükleri bulamıyordum. O zaman da bana kendini beğenmiş diyorlardı. Kendini beğenmiş değilim ama başka türlüyüm. Hem biliyor musun, bir gün gideceğim buralardan. Nuran çok meraklanmıştı. Nereye gideceksin? Uzak kentlere. Ne olacaksın, artist mi, manken mi? Başka bir şey gelmezdi zaten aklına. Hiçbiri. O zaman doktor ya da öğretmen. Hayır, ne doktor ne de öğretmen. Polis mi olacaksın yoksa? Yok canım. Hırsızların, katillerin peşinden mi koşacağım? O iş bana göre değil. Hem silahları da sevmem ben. O zaman sen söyle, ben bulamadım. Sır verir gibi fısıldadım Nuran'a. Ben yazar olacağım Nuran. Nuran umduğumdan daha çok şaşırdı. Bu meslek hiç aklına gelmemişti. Yazar mı? Bak, bu hiç gelmedi aklıma. Ne yazacaksın? Ne mi yazacağım? Doğrusu o güne dek ne yazacağımı oturup uzun boylu düşünmemiştim. Yazacak bir şeyler bulurdum herhalde. Bilmiyorum ama yazar olacağım. Hayal bu. Hadi gidip erikler olmuş mu diye bakalım en iyisi. Nuran hiç önemli bulmamıştı bu düşüncemi. Umurunda değildi arkadaşının seçtiği meslek. Aklı fikri eriklerde. İnanmıyorsun değil mi yazar olacağıma? Şey, bilmem ki, belki de olursun. Ama daha ne yazacağını bilmiyorsun ki. Bilmez olur muyum? Biraz önce bilmiyorum dedin ya. Biliyorum ama kafam karışık biraz. Hem yazarların kafası biraz karışık olabilir. Ne var bunda? Hadi hadi, erik toplarsak belki kafanın karışıklığı da düzelmiş olur. Bahçemizdeki en güzel, tepesi olgun eriklerle dopdolu ağacı gözümüze kestirdik. Alt dallardakiler daha yeşildi. Ben olgun erikleri seviyordum. Ağaca çıkmaya karar verdik. Babam beni her zaman erik ağaçları konusunda uyarırdı. Erik dalı gevşek olur kızım, çabuk kırılır derdi. Ama ben o uyarıyı unutmuştum o gün. İnce kalın demeden basıyordum dallara. Yeterince yükseğe çıkınca olgunlarından toplayıp yemeye başladık. Tam o sırada bir uçak sesi duyduk. Nuran, bak Evşen, uçaklara bak, nasıl da hızlı gidiyorlar. Dalları aralayınca ben de gördüm o iki uçağı. Peş peşe gidiyor gibiydiler. Jet uçakları onlar, arkalarındaki dumana bak, yol gibi, dedim. Nuran söylediklerime kuşkuyla yaklaştı. Nereden biliyorsun jet uçağı olduğunu, belki de yolcu uçağıdır. Aslında haklıydı. Anlamazdım uçaklardan. Abimin uçaklar hakkındaki söylediği yarım yamalak şeyleri anımsayarak öyle demiştim. Yarım bilgimle konuşmayı sürdürdüm. Yolcu uçakları daha yüksekten uçuyor, dün gördüm ben. Bir gün öyle bir uçağa bineceğim. Nuran hem ağzına attığı kocaman bir eriği şapırdatarak yiyor hem de bana söz yetiştiriyordu. Yine hayal kuruyorsun. Bense düşlerimden vazgeçecek gibi değildim. Bulutların içinden geçeceğim, aşağıda bizim köy nokta gibi görünecek. Nuran söylediklerimin hiçbirine inanmıyordu, alay ederek sordu. Bana el sallarsın değil mi? Ben onun alay ettiğinin farkına varmamış gibi yaptım. Seni nasıl göreyim o kadar uzaktan? Şaka yaptım ben. Sen bana inanmıyorsun Nuran, ama göreceksin, yazar olacağım. Hem de uçağa binmiş bir yazar olacağım. İşte tam bu sırada bastığım erik dalı çat diye kırıldı. Ben de dallara çarpa çarpa aşağıya düştüm. Kolum, dizim sıyrık içindeydi. Öyle de acıyordu ki. Nuran da aceleyle inmiş arkamdan, sıyrıklara baktı. Acıyor mu? Acıdığını belli etmek istemedim ona. Fazla değil. Bir gün yazar olduğumda kolumun bu sıyrığına bakıp Nuran'la ilk toprağken olmuştu diyeceğim. Nuran şaşırarak baktı yüzüme. Sen iyice havalanmışsın. Başka bir şey düşünemez misin?
Hayır,
başka bir şey düşünemezdim. Bana hiç kimsenin inanmadığı bu ortamdan kurtulacak, yazar olacak ve onlara bir çanta dolusu kitapla gelip hepsini tek tek göstereceğim.
Bakın, bu ilk kitabım. Bir başkasına açıp, bakın bu kitapta Karabaş'ı anlatıyorum. İşte şu kitap da bir yarışmada birinci oldu diyeceğim. Bu sırada Karabaş gelmiş sırıklarımı yalıyor. Acımı dindirmeye çalışıyordu. Oydu işte, beni en iyi anlayan Karabaş'tı. Acımıyor desem de o anlamıştı kolumun ve dizimin çok acıdığını. Ağaçtan düştükten bir hafta sonra sıyrıklarım iyileştiğinde iş makineleri de işlerini bitirip gitmişlerdi. Babam uçakların her an gelebileceğini söylüyordu. Dediği gibi de oldu. Bir sabah ineklerimizi otluğa çıkardığımda gökyüzünde gördüm onları. İki taneydiler. Biri sarı, diğeri kırmızıydı. Zıplamaya başladım. Karabaş'ta ilk kez bu kadar alçaktan uçan uçaklar görmüş olmalıydı. Bir anlam veremiyor, sanki onları yakalayacakmış gibi havlayarak gölgelerini tutmaya çalışıyordu. O gün yaklaşamadım uçakların yanına ama bütün gün ne yaptıklarını gözledim. Galiba utanıyordum yabancılardan. İki pilot bir çadır kurdular küçük alanın kıyısına. Bir takım insanlar arabalarla, traktörlerle gelip gittiler. İçlerinde ilaç olduğunu tahmin ettiğim valiller vardı bulundukları yerde. O gün iki kez havalandı benim kırmızı uçak. Evet, kırmızı uçağı benim uçak diyordum. Onu diğerlerinden daha çok sevmiştim. Havadayken içindeki pilotu bile görmüş, el sallamıştım. Bilmem o beni fark etmiş miydi? O gün akşam yemeğinde babamdan ve abimden uçaklar hakkında biraz daha bilgi alabilmek için can atıyordum. Nereden gelmişlerdi? Kaç gün kalacaklardı? İlacı havadan nasıl atıyorlardı? Babam bazı sorularımın doğal olarak yanıtını bilemezdi. Ben sorular sordukça ablam sinirlenmişti. Yeter artık evşen, şimdi de uçaklara mı sardın? Babam ablamı uyardı. Bırak sorsun canım, belki benim kızım da bir gün pilot olur. Yoo, ben pilot olmak istemiyordum. Çoktan seçmiştim mesleğimi. Ablam, tam evşene göre bir meslek. İstediği zaman alıp başını gider. Zaten büyüyünce de çekip gidecekmiş buradan. Ablama ters ters baktım. Burada herkesin içinde benim sırlarımı açıklıyordu. Annem hiç oralı olmadı. Yapmaz benim kızım. Annemin bana güveniyor olmasına hem sevindim hem üzüldüm. Sevindim çünkü üzerinde iyi bir etki bıraktığım anlaşılıyordu. Üzüldüm çünkü bir gün gerçekten de çekip gidecektim buralardan. Ablamsa benim hakkımda alaylı konuşmasını sürdürüyordu. Evşen yazar olacakmış anne. Ablamın bu cümlesini kimse duymamış gibiydi. Çünkü hiçbiri şaşırmamıştı. Abim şöyle dedi. Olur benim kardeşim. Yazar da olur, şair de. Bize kitaplarını imzalar. Babam da destekliyordu sanırım. Ne yazacaksın bakalım yazar olunca? Bak benim pamuk tarlasında ne sıkıntılar çektiğimi yazmazsan darılırım. Ablam yine dayanamadı. O bizi yazar mı hiç? Beğenmiyor ki buradaki hiçbir şeyi. Annem, canım annem beni savundu hemen. Beğenir, beğenir. Şimdi öyle görse bile ileride değişir onun düşüncesi. Benimse aklım fikrim uçaklarda. Bizim pamuk tarlasını ilaçlatacak mısın baba diye sordum. Babam olumsuz anlamda salladı başını. Çok pahalı diyorlar ama bir ara gidip konuşacağım pilotlarla. Baba, sahiden o uçaklara yalnızca bir kişi mi binebilir? Babam saçlarımı okşayıp sanki içimden geçenleri anlamış gibi şöyle dedi. Belki senin gibi ufak tefek bir çocuğa da yer vardır. Annemin hoşuna gitmemişti bu söz. Boşuna heveslendirme çocuğu diye uyardı babamı. Ertesi gün uçakların çok yakınına gitmeye kararlıydım. İnekleri biraz ötede otlamaya bırakıp uçaklara yaklaştım. Çevrede kimse görünmüyordu. Herhalde çadırın içinde uyuyordu pilot. İkinci ayrım sonu, sayfa 24. Devamı üçüncü ayrımda.